Ayrım 5.
Sonuç olarak Amerikan haklar bildirileri ile insanların doğuştan bir takım tabii haklara sahip bulundukları, bunların devletten önce mevcut olduğu ve dolayısıyla devlet iktidarının bu haklarla sınırlanması gerektiği yolundaki fikirler, hukuki formüllerle doktrin alanından uygulama alanına geçmişlerdir. 3. 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi. Amerikan ihtilalini kısa bir zaman sonra Büyük Fransız İhtilali izlemiş, kişi hakları doktrini bu defa Avrupa kıtasında resmen kabul ve ilan edilerek gerçekleşme ve yayılma imkanlarına kavuşmuştur. 1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi haklar beyannamelerinden söz edilirken hemen ilk akla geleni ve hiç şüphesiz bunlar içinde en ünlü olanıdır. Bu belgenin insanlık tarihinin en önemli belgelerinden biri olduğu ve başlı başına bir dönüm noktası teşkil ettiği hususunda herhalde pek az kimsenin şüphesi olsa gerektir. Burada ister istemez şu soru insanın aklına takılacaktır. Acaba neden? Zira 1789 bildirisi haklar beyannamelerinin ilki değildir. Fertlerin hak ve hürriyetlerini ilan eden bu çeşit beyannamelerin daha önce Amerika'da gün ışığına kavuşmuş olduğunu biraz önce görmüş bulunuyoruz. Bu bakımdan Fransız bildirisi orijinal bir belge sayılmaz. Diğer taraftan muhteva bakımından da Amerikan Bill of Rights'larına nazaran büyük bir yenilik ve değişiklik getirmiş olduğu da iddia edilemez. Fransız ihtilalcileri tıpkı Amerikan kurucularının yaptıkları gibi tabii haklar doktrinini dile getirerek insanların doğal başkalarına devredilemez, zaman aşımına uğramaz kutsal haklara sahip olduklarını ilan etmişlerdir. Şu halde 1789 Fransız bildirisinin ünü ve yarattığı büyük etki neden ileri geliyor? Bunun cevabını önce ifade gücünde, üslubun daha berrak, daha çekici oluşunda ve genel olarak kullanılan formüllerin daha evrensel bir nitelik taşıyışında aramak gerekir. Ayrıca bildirinin 18. yüzyılda İngilizceye göre daha yaygın bir dil olan Fransız dilinde kaleme alınmış oluşunun da onun yayılma gücünü artırmış olduğu söylenebilir. Herhalde gerçek odur ki, dünya insan haklarını kronolojik bakımdan daha eski olan Amerikan bildirilerinden değil fakat 1789 Fransız bildirisinden öğrenmiştir. 17 maddeden ibaret olan bu bildirinin ihtiva ettiği prensipler incelendiği zaman bunların mahiyetleri itibariyle iki kategoriye ayrıldığı görülür. Gerçekten belirli bir takım insan ve vatandaş haklarını sayan ve bunların özünü tespit eden maddeler yanında bazı siyasal ilkeler ve anayasa esasları da yer almıştır. Bu arada başlıca milli egemenlik prensibinin vatandaşların doğrudan doğruya veya temsilcileri vasıtasıyla kanunların yapılmasına katılmaları esasının, vergiye muvafakat kuralının ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin beyannamede kabul ve ilan edildiğini görürüz. Bu siyasal prensipler 1789 ihtilalini yapanlarca insan haklarının sağlanması ve korunması için gerekli ve vazgeçilmez şartlar olarak telakki edilmekteydi. Hürriyet hakkı, mülkiyet hakkı, kişi güvenliği, düşünce, söz, yazı ve vicdan hürriyetleri gibi klasik hak ve hürriyetler yukarıda adı geçen siyasal ülkelerle birlikte sistemli bir ayrım yapılmaksızın bildiride sıralanmıştır. 1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi Fransız İhtilali'nin ilk beyannamesidir fakat sonuncusu değildir. Birkaç yıl ara ile Fransa'da arka arkaya birkaç bildirinin daha yayınlanmış olduğunu görürüz. Bunlar bazı bakımlardan birincisinden daha geniş ve daha etraflı olmakla beraber hiçbiri 1789 bildirisinin uyandırdığı yankıları uyandıramamıştır. 19. yüzyılın başlarından itibaren insan hakları ilkeleri yavaş yavaş önceleri Avrupa'da, sonraları bütün dünyada yazılı anayasaların kabulüyle birlikte uygar milletlerin hukukuna girmiştir. Bu temel ilkeler ister ayrı beyannameler şeklinde olsun, isterse doğrudan doğruya anayasa metinleri içinde yer alsın, başka milletler tarafından kabul ve ilan edilirken daima göz önünde tutulan ana metin ve klasik örnek 1789 bildirisi olmuştur. 3. Bölüm İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri Alanındaki Gelişmeler 1. İnsan hak ve hürriyetlerinin sosyal yönde genişlemesi 1. Ferdiyetçi hürriyet anlayışının boşlukları, sosyal hak kavramının doğuşu 1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi'nin başlıca karakteristik niteliği ferdiyetçiliğidir. Fert her bakımdan toplumun temel unsuru ve esas amacı olarak ele alınmıştır. Daha başlangıç kısmında kişi haklarının değerine işaret edilmiş ve buna o derece hayati önem verilmiştir ki, o zamana kadar toplum hayatında karşılaşılan bütün felaketlerin sebebi, bu hakların unutulmuş ve onlara gereken saygının gösterilmemiş olmasına bağlanmıştır. Bildiri gerçekten kelimenin her anlamıyla ferdiyetçidir. Bir defa ferdi başlı başına en üstün değer ve toplum içinde tek gerçek varlık olarak ele alması dolayısıyla felsefi bakımdan ferdiyetçidir. İkincisi, siyasal toplumun yani devletin başlıca amacı olarak kişiyi ve onun haklarının korunmasını göstermesi itibariyle siyasal bakımdan ferdiyetçidir. Bundan başka doğrudan doğruya ferdi toplumun temel birimi olarak kabul etmesi ve kişiyle devlet arasında dernek, sendika, meslek kuruluşları gibi sosyal gruplara yer vermemesi veya bunları tamamen arka plana atması, dolayısıyla sosyolojik diyebileceğimiz anlamda ferdiyetçidir. Ve nihayet mülkiyete mutlak bir nitelik tanıması itibariyle ekonomik bakımdan ferdiyetçidir. Bildiride sayılan insan haklarından sadece mülkiyet hakkının dokunulmaz ve kutsal olarak ilan edilmesi dikkate değer. Aslında 1789 bildirisi ruhu ve yapısı ile 18. yüzyılın sonlarına hakim olan ferdiyetçi anlayışı çeşitli yönleriyle yansıtan bir aynadır. 18. yüzyılın liberal doktrini mutlak monarşi devrinde siyasal despotizme karşı yoğrulmuş ve o zamana kadar baskı altında ezilen ferdi bu baskıdan kurtarmak, onu toplum içinde doğal ve dokunulmaz haklarla donatılmış olarak ön plana almak istemiştir. Bu siyasal liberalizme paralel olarak ekonomik alanda da her türlü kayıtlamadan uzak, tam anlamıyla serbest, ferdi teşebbüsün üstünlüğüne inanan ekonomik liberalizm de yaygın bir doktrin halinde yerleşmiş bulunuyordu. Amerikan ve Fransız devrimleri ile siyasal despotizm yenilgiye uğradıktan sonra ihtilal adamlarının başlıca hedefi devlet iktidarını sınırlandırmak olmuştur. Onlar için hürriyet, devletin müdahale ve faaliyet alanlarının daralması demektir ve daralma ölçüsünde fert hür olacak, maddi ve manevi benliğini serbestçe geliştirmek imkanına sahip bulunacaktır. İşte 18. yüzyılın fikir potasında kaynadıktan sonra Amerikan ve Fransız bildirilerinde billurlaşan insan hak ve hürriyetleri devlet iktidarını çerçeveliyor ve onun hiçbir zaman aşamayacağı, aşmaması gerektiği bir sınır çiziyordu. Bu sınırın belirttiği alan kişinin özel alanı, onun serbest hareket çevresiydi. Devletten beklenen sadece pasif ve negatif bir davranıştı. Bu alana hiç karışmamak, kendisi için yasak bölge sayılan çevrenin sınırını aşmamak, 18. yüzyılın ortaya koyduğu klasik hürriyetlere negatif hürriyetler denilmesinin nedeni budur. Fransız ihtilaline kadar gelen ve ondan sonra da uzun bir süre devam eden bu aşırı ferdiyetçi hürriyet anlayışına karşı 19. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş bir tepkinin uyandığı görülür. Geçen yüzyılın sosyal akımlarından kuvvet alarak gittikçe gelişen bu tepki, zamanla klasik hürriyet anlayışında köklü bir değişikliğe yol açmıştır. Gerçekten çok geçmeden görülmüştür ki, klasik ferdiyetçi doktrinin kişilere tanıdığı haklar ve hürriyetler tamamen teorik planda kalmakta ve sadece nazari bir değer ifade etmektedir. Zira bu doktrin insanı içinde yaşadığı toplumdan ve çevreden sıyırarak soyut bir varlık olarak ele almakta ve bu soyut varlığın kişiliğini felsefi bir spekülasyon konusu olarak değerlendirmeye çalışmaktadır. Günlük hayat şartları ile mücadele eden, bu hayat şartlarının karşısına çıkardığı güçlükleri yenmeye, geçimini ve varlığını sağlamaya çabalayan kişi, sosyal varlık olarak yaşayan insan hiç dikkate alınmamıştır. Onun bildirilerde parlak ifadelerle kendisine tanınmış olan haklardan ve hürriyetlerden çoğunlukla haberi bile yoktur. Haberi olsa da bu hakları kullanma imkanlarına sahip değildir. Her şeyden önce kendisine hayat hakkı, yaşama hakkı tanınmıştır. Fakat en basit sağlık şartlarından yoksundur. Hayatını tehdit eden çeşitli hastalıklara karşı çaresizdir. Kendisine konut dokunulmazlığı tanınmıştır. Ancak başını sokacak konutu yoktur. Evet, kendisine öğrenme hakkı, fikir hürriyeti tanınmıştır. Fakat daha küçük yaştan hayatını kazanma kaygısıyla karşılaştığından ne öğrenmek için okula gidecek zamanı vardır ne de gerçek bir fikir hürriyetinden yararlanabilmek için gerekli olan fikri gelişmeyi sağlayacak imkana sahiptir. Ferdiyetçi ve liberal zihniyetin devlete yüklediği pasif rol, yani ferdin hayatına karışmama zorunluluğu, pratik alanda türlü maddi ihtiyaçlar ve yokluklar içinde bulunan kişilerin ve onların meydana getirdiği büyük kitlelerin tamamen kendi hallerine bırakılmaları demek oluyordu. Bu durumda teorik olarak bütün insanlar için kabul ve ilan edilmiş olan hak ve hürriyetlerden, gerçekte sadece maddi bakımdan varlıklı küçük bir zümre, bir mutlu azınlık yararlanabiliyordu. Geçen yüzyılın tanınmış fikir adamlarından Le Corder'in çok doğru olarak söylediği gibi, kuvvetli ile zayıf karşı karşıya bulunduğu zaman hürriyet ezici, kanun ise kurtarıcı olur. Uzun ve acı tecrübelerden sonra nihayet kanunun yani devletin ekonomik bakımdan zayıf durumda olanlara yardım elini uzatması ve onları ne halin varsa gör anlamına gelen bir hürriyet anlayışının ezici yükünden kurtarmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır. Hızla gelişen ve değişen ekonomik ve sosyal şartlar karşısında birbirine bağlı iki gerçeğin açıkça belirdiğine şahit oluyoruz. Bir defa artık 1789 modeli haklar ve hürriyetler listesinin bütün insanlara hürriyet sağlamak bakımından yetersiz olduğu ve bu listeye bazı yeni haklar ilave etmenin gerekli bulunduğu görülmüştür. İkincisi, devletin pasif rolünü terk ederek bütün vatandaşların kendilerine tanınan haklardan tam ve eşit olarak yararlanmalarını sağlamak maksadıyla müdahalede bulunması ve tedbirler alması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşte bu iki gerçeğin itici gücüyle 19. yüzyılda başlamak ve gittikçe hızlanarak zamanımıza kadar gelmek üzere, bir yandan insan hakları kavramının muhtevasında, öte yandan devletin fonksiyonu anlayışında sosyal yönde bir gelişme ve genişleme görülür. İnsan artık ferdiyetçi doktrinde olduğu gibi soyut bir varlık olarak değil, fakat içinde yaşadığı toplumun sosyal şartları ile çevrili, ihtiyaç sahibi vatandaş olarak ele alınmaktadır. Kendisine sadece devletin yersiz müdahalelerine karşı ileri sürebileceği negatif hürriyetlerin değil, fakat devletten olumlu bir hareket, bir hizmet ve yardım isteme yetkisini veren pozitif haklarında tanınması yoluna gidilmektedir. Artık yalnız yaşama hürriyetine sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda insan haysiyetine yaraşır yaşama şartlarını da bir hak olarak isteyebilecektir. Yalnız çalışma hürriyetine, öğrenim hürriyetine değil, fakat çalışma hakkına, öğrenim hakkına da sahip olacaktır. Hürriyet artık kağıt üstünde kalan içi boş teorik bir kavram olmaktan çıkmakta, kişiler ve kitleler için erişilebilir, gerçekleşebilir, kullanılabilir pozitif haklar haline gelmektedir. Kişilere tanınan bu yeni haklar karşısında devlete de gayet tabii ki yeni ödevler, yeni fonksiyonlar düşecektir. Aşırı ve bencil bir ferdiyetçiliğin insafsız şartlar altında ezilen vatandaşların acıklı durumuna devletin seyirci kalamayacağı, kollarını kavuşturup kaygısızca bırakınız yapsınlar demekte ısrar edemeyeceği anlaşılmıştır. Devlet vatandaşlarını sefaletten kurtarmak için müdahalede bulunacaktır. Onlara insanca yaşama şartları sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır. Devlet fertlerin hak ve hürriyetlerini gerçekleştirmek, onlara pratik bir değer kazandırmak, onları herkesçe yararlanılabilir bir hale getirmek ödevini yüklenmiştir. Başka bir deyişle, hürriyetler küçük bir azınlığın ayrıcalığı olmaktan çıkarılarak kamulaştırılacaktır. Devletin bu yeni sosyal fonksiyonuna paralel olarak hukukta sosyal yönde gelişecektir. 2. Sosyal hakların pozitif hukuka geçişi. A. İlk adımlar. Ferdiyetçi hürriyet anlayışının en parlak ifadesini nasıl ki Fransız ihtilalinde buluyorsak, sosyal ve ekonomik haklardan ilk defa söz edildiğini de gene aynı ihtilal döneminde görürüz. Robespierre'in, Jacobinlerin radikal ideolojisinden esinlenerek 1793'te Convenso'ya sunmuş olduğu ünlü tasarı, sosyal hak ve sosyal adalet kavramlarının açık ve belirli ifadelerini taşımaktaydı. Konvansiyon, Robespierre'in tasarısını tam olarak gerçekleştirmemekle beraber, 1793'te kabul edilen ve aynı yıl anayasanın başına eklenen ikinci insan ve vatandaş hakları bildirisinde bazı sosyal hakların yer aldığı görülür. Bu arada özellikle dikkati çeken şu hükümlere rastlanmaktadır. Kamu yardımları kutsal bir borçtur. Toplum çalışabileceklere iş bulmak, çalışamayacak durumda olanlara da yaşama imkanları vermek suretiyle yoksul vatandaşların geçimlerini sağlamak zorundadır. Öğrenim herkesin ihtiyacıdır. Toplum, kamu eğitiminin gelişmesine bütün gücüyle yardım etmek ve öğrenim imkanlarını bütün vatandaşlara sağlamak zorundadır. Sosyal hak anlayışının bu ilk belirtileri vaktinden erken açan tomurcuklar gibi meyve vermeden kalmıştır. Bununla beraber bu ilkelerin 1848 ihtilali sıralarında hatırı sayılır bir rol oynamış olduğundan şüphe edilemez. İnsancıl, hümanist ve idealist bir sosyalizmden kaynak alan 1848 ihtilali, esasen o sıralarda Marksist sosyalizm henüz kuruluş halindeydi ve çok az yayılmıştı. Siyasal demokrasiyi tamamlayacak bir sosyal demokrasinin gerçekleştirilmesi amacını güdüyordu. 1848 Fransız Anayasası, sosyal hak ve sosyal hukuk anlayışını geniş ölçüde yansıtan bir belge niteliğini taşır. Bu anayasa başlangıç kısmında ve bazı maddelerinde kişi hakları kavramı ve devlete düşen ödevler bakımından yeni görüşler getirmektedir. Bunlar arasında başlıca devletin her vatandaşın refahını arttırmak görevinde olduğu, vatandaşların ve devletin karşılıklı ödevlerle yükümlü bulundukları, devletin vatandaşa kardeşçe yardımda bulunmak, işsizlere iş sağlamak ve çalışamayacak yoksulları korumakla zorunlu olduğu yolundaki hükümleri sayabiliriz. Başlangıç kısmında yer alan bu prensiplerden başka, özellikle 13. maddede tam bir sosyal hukuk anlayışının ifadesi görülmektedir. Bu madde, parasız ilk öğrenim, meslek eğitimi, patron ve işçi ilişkilerinde eşitliğin sağlanması, yardım ve kredi müesseselerinin kurulmasını teşvik gibi yollardan çalışmanın ve çalışanların korunacağını bildirmekte ve belki hepsinden daha önemli olarak toplumun kimsesiz çocuklarla geçim imkanlarından yoksun sakatlara ve ihtiyarlara yardım edeceğini açıklamaktadır. B. 1. Dünya Savaşı sonrası. 1848 Fransız Anayasası bu ileri sosyal karakteriyle ne yazık ki yeni bir çığırın açılışını müjdeleyememiş ve bu alanda zamanının tek örneği olarak kalmıştır. Sosyal ve ekonomik hakların anayasa metinlerine girişi ve yayılışı 1. Dünya Savaşı'nın ertesinde başlar. O zamana gelinceye kadar anayasalarda sadece 1789 modeli klasik hak ve hürriyetler yer almaktaydı. 1918'den itibaren hazırlanan anayasalarda bu klasik haklar listesinin yavaş yavaş genişlediği ve yeni hakların bunlara ilave edildiği görülür. Savaşın ve savaş sonrasının yarattığı olağanüstü şartlar ve karşılaşılan büyük iktisadi güçlükler, esasen mevcut olan bazı sorunları büsbütün sivrilterek ön plana geçirmiş, yeni doğmuş olan devletlerle anayasalarını yeni baştan düzenleyen devletleri bu sorunların ortaya koyduğu gerçekleri temel anayasa konuları olarak ele almaya zorlamıştır. Artık devletin kişiye sadece hukuki yönden bağımsızlık tanımakla yetinmeyeceği iyice anlaşılmıştır. Onun aynı zamanda sosyal bağımsızlığını da sağlamak için devlet gerekli hukuki tedbirleri almak durumundadır. Bu gerçeğin ışığında hazırlanan yeni metinler 1789'da olduğu gibi soyut insanla değil, daha ziyade sosyal vatandaşla meşgul olmaktadırlar. O zamana kadar sadece fikir halinde kalan veya kanunlarla kısmen düzenlenmiş olan birçok hususların yeni bir kategori halinde ekonomik ve sosyal haklar olarak klasik insan hakları kataloğuna eklendiği görülür. Ailenin, ananın ve çocuğun korunması, sağlık hakkı, öğrenim hakkı, çalışma hakkı, dinlenme hakkı, sendika hürriyetleri, toplu sözleşme ve grev hakları, sosyal güvenlik vesaire hep bu köklü değişmenin, bu uyanışın getirdiği yeni haklardandır. Kronolojik bakımdan bu akıma öncülük eden anayasaların başında 31 Ocak 1917 tarihli Meksika Birleşik Devletleri Anayasası gelir. Kayda değer bir nokta, Meksika Anayasası'nın sosyal haklara geniş yer vermekle beraber kişi hürriyetlerine bağlı kalmak hususunda titizlik göstermiş olmasıdır. Bu anayasa ile tanınan sosyal hakların başlıcaları arasında şunları sayabiliriz. Çalışan kadın ve çocukların korunması ve çalışma şartlarının düzenlenmesi. M123-2-3-5 Dinlenme hakkı M123-4 Asgari ücret M123-6-8 İşverenler tarafından işçilere sağlık şartlarına uygun konut sağlanması M123-11 Sendika hürriyetine ve genel grev hakkı M123-18 İşçi sigortaları ile üretim ve tüketim kooperatifleri tarafından korunma ve yardım M123-29-30 1919 Alman Cumhuriyeti, Weimar Anayasası'nın bu yolda çok daha ileri gittiği ve devletin sosyal fonksiyonu anlayışını açıkça yansıttığı görülür. Gerçekten Meksika Anayasası'nın sosyal adaleti devlet tarafından teşvik edilen ferdi gruplaşmalar ve kurumlar yoluyla gerçekleştirmeye çalışması ve bu alanda devleti doğrudan doğruya yükümlü kılmaktan kaçınmasına karşılık Weimar Anayasası devlete belirli ödevler yüklemekte, onu vatandaşın refahını sağlamakla sorumlu kılmakta. Kısacası hizmet eden devlet ve koruyucu devlet anlayışına geniş ölçüde yer vermektedir. Bu anayasanın dayandığı temel görüşün en açık ve en veciz ifadesini şu formülde bulmak mümkündür. Ekonomik hayat adalet esaslarına göre ve herkese insanlığa yaraşır bir yaşama tarzı sağlayacak şekilde düzenlenir. M151 Devlet bu amaca erişmek için gerekli sosyal güvenlik teşkilatını kuracak, halkın sağlığını koruyacak, çocukların ve gençlerin maddi ve manevi bakımdan iyi yetişmelerini gözetecek ve iktisaden zayıf olan vatandaşlara çeşitli yollardan yardım edecektir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Weimar Anayasası'nın açtığı yolu çok geçmeden diğer birçok Avrupa ve Amerika anayasalarının izledikleri görülür. Hep aynı anlayışa dayanan sosyal ve ekonomik haklara az veya çok değişikliklerle biraz daha dar veya biraz daha geniş ölçüde yer veren bu anayasaların başlıcaları arasında 1920 Estonya, 1921 Yugoslavya, 1921 Polonya, 1923 Romanya ve 1931 İspanya. Bu sonuncusunda Weimar Anayasası'nın büyük etkisi görülür. Anayasalarını sayabiliriz. Bu arada 1918 Sovyet bildirisi ile 1925 ve özellikle 1936 Sovyet anayasalarının da sözünü etmek gerekir. Ancak bu metinlere hakim olan anlayış ve sistem, biraz önce saydığımız anayasaların sistemlerinden farklıdır. Burada kapitalist düzende çalışanların ve iktisaden zayıf durumda olanların haklarının korunması söz konusu değil. Kolektif bir ekonomik sistemde işçilerin hakları söz konusudur. Fakat bu haklar genellikle kişilere tanınmış gerçek anlamda sosyal haklar olmaktan çok, Marksist devletin ödevleri, fonksiyonları ve imtiyazları niteliğine bürünmektedir. Sovyet anayasalarında yer alan sosyal hakların ve diğer kişi hak ve hürriyetlerinin özelliklerini, gerçek mahiyetini ve kapsamını ileride Marksist rejimlerde kamu hürriyetlerinin yerini incelerken etraflıca göreceğiz. C. İkinci Dünya Savaşı sonrası. Sosyal ve ekonomik hakların anayasalara girişi yolunda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlamış olan akım, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha da genişlemiş ve hızlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı, daha başlangıcından itibaren demokrasi ve insan hakları kavramlarını temelden reddeden sadece totaliter rejimlere karşı girişilmiş bir hürriyet savaşı niteliğini kazanmıştı. Bu rejimler tarafından hor görülen ve açıktan açığa çiğnenen insan haklarına yeniden itibar sağlamak ve onları gelecekte etkili olarak korumak için daha savaş sona ermeden önce çalışmalar başlamıştır. Bu dönemde hazırlanan ve savaştan sonra kurulacak yeni düzenin hukuki, siyasal ve sosyal temellerini atmak hedefini güden çeşitli program ve projelerin hemen hepsinde ortak nitelik olarak sosyal hakların çok önemli bir yer işgal ettiği görülür. Savaşın bitiminden sonra meydana getirilen yeni anayasalar da büyük çoğunlukla